Ayrım 8.
Buna benzer nedenlerle diğer birçok hareketlerde bulunamaz. Düşeceği korkusuyla ata binemez. İsabet ettiremeyeceği korkusuyla ateş edemez. Başkasınınki daha iyi görüneceği korkusuyla resim yapamaz. Yönetmeninden daha az önemli görüneceği korkusuyla başka bir ülkeyi ziyaret edemez. Kaybedeceği korkusuyla oyun oynayamaz. Kapalı kapılar ardında çalışmaktan, meclislere başkanlık etmekten, muhtemel bir rakibini ortadan kaldırmaktan başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız krallara ve siyasi liderlere has bir özellik değildir küçük düşme korkusu. Sadakati liyakata tercih edenler, aristokrat bir ailenin çocuğu olmaktan başka özelliği olmayanlar, babasının mirasının dışında kullanabileceği bir yeteneği bulunmayanlar, hayatını sürekli olarak birilerinin koruması altında geçirmiş olanlar, kurum, örgüt ya da ülke yönetiminde sorumluluk yüklendiklerinde hep aynı korkak tutum içinde görünürler. Bu tavırların zararı bütün toplumu ilgilendirmemiş olsa onlardan bahsetmeye bile gerek olmazdı. Ancak yeteneksizlerin, beceriksizlerin, fikir ve yenilik diye dağarcığında hiçbir şey bulunmayanların gelişme, ilerleme ve toplumsal kalkınma bakımından çok tehlikeli sayılacak ihtiyatları da vardır. Kendisinden daha yetenekli, enerjik ve etkin yöneticileri rakip olur korkusuyla entrika, komplo ve fesat üreterek onları ya ortadan kaldırmak ya da yönetimden uzaklaştırmak gibi. Kendisinden daha zeki, çalışkan, üretken ve akıllı kişileri çalıştırmasını bilemeyen yöneticilerin başarılı olmaları çok güçtür. Bireysel enerji, akıl ve yetenek kurumları ancak bir yere kadar götürebilir. Küçük boylu ağaçlar boyu kendisinden daha uzun olma ihtimali bulunan ağaçları kesmeye kalkacak yerde onlarla birlik oluşturmayı ve onun uzun boyundan yararlanmayı öğrenmelidirler. Yalnız siyasi alanda değil, ekonomik, kültürel, akademik hayatta ve iş hayatında da yöneticiler kendilerini güç durumda bırakacak yetenek ve bilgi kapasitesi olan kişileri yanlarında istemezler. Çok önemli, çok farklı, çok bilen ve çok yönlü düşündüğüne kendisini inandırmış birisi, kendisinden çok daha yüksek bir kapasiteye sahip kişiyi etrafındakilere göstermek istemeyecektir. Kendi yeteneğine yakın bir kişi onun yanında bulunmamalıdır. Totaliter kafatan bir itaat ister. Onun düşünce, plan ve uygulamalarını eleştirecek birisi ya haindir ya da budala. Kendisinden daha az yetenekli, kendi görüşlerine sahip olamayacak düzeyde algı gücüne sahip yardımcılar liderine saygı, yardım ve hayranlık sunmalıdırlar. Hatta Hitler çömezlerin, takipçilerin ve üyelerin liderin yeteneklerine ulaşmalarının imkansız olduğunu düşünmektedir. O, çoğunluk hiçbir zaman tek kişinin yerine geçemez. Çoğunluk yalnız bilgisizliği değil, aynı zamanda korkaklığı da temsil eder. 100 budaladan tek bir akıllı adam olamayacağı gibi 100 korkakta ahlak güçlüğü isteyen siyasal bir eylemi başaramaz diye yazmaktadır. O birincisi kendisi, ikincisi budalalar, üçüncüsü de akıllı ama korkak olmak üzere 3 tip insan tarif ediyor. Kimin budala, akıllı ya da korkak sayılacağı subjektif bir yargıdır. Tarih kendisini dahi sanan bu delinin birçok budalanın yapmayacağı hataları yaptığını tespit etmiştir. Bütün lider ve üst düzey yöneticileri kendilerinin beceriksizlik, başarısızlık, korkaklık ve yeteneksizliklerini ortaya çıkaracak her türlü eylemden büyük bir özenle kaçındıkları gibi onları gölgede bırakma ihtimali olan yardımcılarına ya da üyelerine büyük bir korkuyla bakarlar. Zira yönetilenlerin hiçbir surette liderlerini aşacak kadar büyük bir başarıya sahip olmamaları gerekir. Liderler itaat etmekle yönetmek arasındaki farkı sürekli olarak vurgulama gereğini bunun için duyarlar. Yönetmek ayrı bir yetenektir ve bu da yalnız yöneticilerde bulunur düşüncesini sürekli olarak ön plana çıkarırlar. Korkaklık kendisine güveni olmayan, yeteneğinden kuşku duyan insanlarda emri altında bulundurduğu kişilerin kendisinden daha üstün olduğu duygusunun yoğunlaştığı zamanlar daha bir depreşir. Kişileri yönettiği kişilerin harikalar yaratan başarılarına önemsemeyerek bakmaya, ortaya konan görüşleri dahası var diyerek küçümsemeye, kendisi yapsa çok daha mükemmelini ortaya koyacağı intibağını verecek şekilde davranmaya hep korku yöneltir. Koltuğun, makamın, şan ve şöhretin elden gideceği korkusuyla kendi müntesiplerinin başarılarını hakir gören, vereceği kararın yanlış çıkması durumunda kendisinin tartışılır hale geleceğinden kararsızlığı tercih eden, ilkelerle hareket etmenin kendi özgünlüğünü ortadan kaldıracağı için oportunizmi benimseyen yöneticilerin en sonunda korktukları başına gelir. 12. Oportunizmin dayanılmaz cazibesi. Başını dik tutmak her yiğidin harcı değildir. Bugünlerde mazisini satarak varlığını ispata kalkmak bazı insanların ideolojisi olmuştur. Geçmişinden başka elle tutulur, gözle görülür bir meziyeti olmayanların pazarlayacakları başka bir şeyleri de yoktur. Sözümüz mazisini refere ederek siyaset, iş ve kariyer kazanma peşinde koşanlara değildir. Bizim sözünü ettiğimiz oportunist kimlikliler, mazisini ticari bir meta gibi pazarlayanlar, bir zamanlar uğrunda fedayı can etmeye and içtikleri değerleri haraç mezat pazara sürenler, inanmadıkları halde kendilerinden söz etmesi şartıyla geçmişine düşman olanların hoşlandıkları tarzda olayları yorumlayanlardır. Değer yargılarını zamanı endeksleyenlerin, geçmişte kendisi olamamış bireylerin dün olduğu gibi bugün de samimi olmadıkları bilinmektedir. Hiçbir düşüncesinde ve hiçbir eyleminde kendi kendisi olamamış, sürekli olarak başkasının fiziki ve fikri yeteneğini kullanmış, başkalarının sırtında yükselmeyi davranış tarzı olarak seçmiş kişiliklere özgü bir tavırdır oportunizm. Günümüzde en fazla itibar da oportunist tavra karşı gösterilmektedir. Zaman dönmelerin, döneklerin ve yumuşakçaların zamanıdır. İmanı, ahlakı ve ülküyü cıvıklaştırmak, zayıf bir kişiliği taşıyamadığı bir yükten aniden kurtarır. Sürekli başkasından ödünç aldığı değerlerle yaşayan, hiçbir zaman kafasıyla ayaklarını yönetememiş bir kişi için bu ortam bulunmaz imkanlar sağlar. Oportunist tip, bireydir fakat şahsiyet değildir. Bu bireyin teşhis için hiç aynaya bakma ihtiyacı duymadan, çömezi olduğu tutkulardan sıyrılması için, içinde uyuştuğu telkin dünyasını tanıması ve onu hipnotize eden cazibeyi keşfedebilmesi gereklidir. Bu tür bir birey, bir sürü, yığın ya da kitle adamıdır. Bu tür adamların yüzlercesi, gerçekte şahsiyet sahibi bir kişiliğe eşit tutulamaz. Haramın dayanılmaz cazibesi karşısında şeytanla yapılan sözleşmedir oportunizm. İçimi döküp rahatladım ya da söyledim kurtuldum türünden zihinsel tatmindir. Kaldıramayacağı ideallerin ve inançların altına giren zayıf yapılar, bir süre sonra fırsatını bulunca onlardan kurtulmaya çalışacaklardır. Başarıyı, doyumu ve hemen sonuç almayı arzulayanların, istikbal ve iktidar karşısında çözülmeleri doğal bir süreçtir. Kendini idealleri uğruna feda eden yiğitler çağının değerler sistemini değiştirip, oportunizmi destani şereflerin yerine koyma hastalığı, Türklerin kurduğu bütün devletlerin yıkılma sebeplerinden başlıcasını meydana getirir. Kahramanlığın feragat felsefesini benimseyen idealistlerin varlıkları, toplumu ve milleti başarıya ve huzura ulaştırmıştır. Karargahında Napolyon'un generalini öldüren Kilisli Süleyman, namahremine el uzatan düşmanı yaptığına pişman eden sütçü imam, bu kahramanlardan yalnızca birkaçıdır. Kahramanlık, uyuşuk ve kancıkça bir teslimiyet yerine mert ve dobra dobra bir aksiyondur ki asalayı bulunduğu kampta tarihe gömmüştür. Tarihte büyük kişilikler ölümü esarete, idealleri bütün dünya nimetlerine tercih eden kişiler arasından çıkmıştır. Geçmişini taşıyamayan bir kişi idealist olamaz. İsminin ön kısmına kariyer olarak kutsal bir kavramı koyup, sonra da ona eskilik izafe etmek sağlıklı bir ruh yapısının ifadesi değildir. Bu, bir zamanlar ben de adamdım demek gibi bir şeydir. Herkes mevcut haliyle kendisini tanımlamak zorundadır. Türklerde örftür. Ailenin isteği hilafına başkalarıyla nikah kıyanlar, kaderleriyle baş başa bırakılırlar. Bugün, manevi vücudunun mimarı olan babasını terk edenler, yarın yeni efendilerini de terk edeceklerdir. İman edilen bir dava için kafasını koltuğunun altına alan bir idealistten daha erdemli kişi yoktur. İdealist fiyatı olmayan kişidir. Bunu altın hırsı, zina teri, içki kokusu, boğucu lüks ve sefaatla ciğerleri dolu olan oportunistler anlayamazlar. Genç nesillere şunu hatırlatmak gerekir ki, ideal için ızdırap çekmek zevktir. İdeal için kaybetmek kazanmaktır. İdeal için ölmek yaşamaktır. 13. İnsanlık nereye? 5 Nisan 1997 tarihli Radikal gazetesindeki şu habere bakın. İspanya'da iki kardeşin birbiriyle evliliğinin yasallaşması günün konusu oldu. Galicia'da yeni çıkan bir yasa, kan bağı olan çiftlere ya da ikiden fazla kişi arasındaki birlikteliklere onay veriyor. İki kardeş olan Daniel ve Rosa'nın evlilikleri, yaşadıkları 15 bin nüfusluk Cambridge'de kasaba konseyinde oylamayla kabul edildi. Daniel evliliğinin hikayesini ve yaşadıklarını şöyle anlattı. Babam ve annem ayrıldığında ben annemle kaldım. Rosa da babamla gitti. Daha sonra ikimiz de birbirimizden habersiz yetimhaneye verildik. Çok küçük yaşta olduğumuz için birbirimizi tanımadan büyüdük. 18 yıl önce bir diskotekte karşılaştık ve birbirimize aşık olduk. Aynı soyadını taşıdığımız için bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Ayrılmaya karar verdik. Ancak dayanamayarak tekrar birleştik. Belki de denilecek ki bunda ne var? Aile kurumunu sonraki devirlerin mahsulü sayanlar yok muydu? Morgan, Marx ve Engels gibi düşünürler, insanlığın ilk devirlerinde bir seksüel komünizm yaşandığını iddia etmemişler miydi? Hatta Marx bir mektubunda ilkel çağlarda erkeklerin kız kardeşleriyle evlendiklerini ve bunun da son derece ahlaki olduğunu iddia etmemiş miydi? Evet, bütün bunlar doğru ama Marx'tan örnek alınarak teşekkül ettirilen cemiyetlerin Natasha fenomenini ürettiği de pratiğin dayattığı çok daha mükemmel bir doğruydu. Erkeğin erkekle nikahını kıyan papazlar, kadının kadınla birlikteliğini onaylayan yasaları çıkaran hukukçular, bütün bunlar dünyanın bir yerlere doğru gittiğini gösteren işaretlerdir. 500 bin homoseksüel Avustralya'da bir araya gelip insanlığa meydan okumuşlardır. Her taraf AIDS kaynarken, eşlerin değiş tokuş edildiği kulüpler varken, evlenmiş rahipler, tanrı tanımaz papazlar ortalıkta kol gezerken hangi ahlaktan söz edebiliriz? Huzur evlerinin, yetimhanelerin, intiharların, cinayetlerin, boşanmaların hızındaki inanılmaz artışın bir şeyler anlattığını herhalde herkes anlamıştır. Hele hele bir Avrupa ülkesinde henüz ilkokul düzeyinde her yıl yaklaşık 60 bine yakın kız öğrencinin hamile kalması bir şeyler anlatmıyor, bir şeyler haykırıyor. Geleneksel biçimiyle bütün değerlerin tepetaklak olması, insanı diğer yaratıklardan ayıran bütün sınırları yıkmış durumda. Kokuşmuşluğun ve hedonizmin, zevk, kutsallaştırılması, toplumların sosyal çözülme aşamasını geçerek sosyal bir çürümeye doğru dolu dizgin yol aldığını göstermektedir. Konu kesinlikle marjinal unsurlardan ya da istisnai durumlardan yola çıkılarak varılan subjektif bir yargı değildir. Normallik savunmaya geçti, iman, ahlak ve dürüstlük yargı masasında. Sarhoş içmeyeni, fahişe namus kavramını tartışır oldu. Hırsızlık liyakatın, dal kavukluk ve yalakalık kariyerin ölçüsü haline geldi. Bu durum, kirlenme ve çürümeyi gösteren en temel işaretlerdir. Hiç üslubuma yakışmamasına ve yazarken yüzümün kızarmasına rağmen, kalitesizliği ve durumun vahametini göstermek bakımından Erbil Tuşalp'in Çürüme adlı kitabından birkaç paragraf alıyorum. Tuşalp, sosyalist Türkiye için mücadele eden arkadaşlarının içine düştükleri durumu özetlemek için yazmış bu satırları. Hafifçe öne eğilip, bacaklarının arasından dünyaya bakmayı artık bir yazarlık becerisi sayıyordu. Örneğin siyasi yazı yazmayı artık gazetecilik saymıyor, absürt işlerle uğraşmanın getirilerini daha çok önemsiyordu. Sözcüklerle cambazlık yaparken sanki uluyor, okurların haz denizinin enginlerinde dolaştırıyordu. Tahta meme, yassı kıç modasının geçtiğine seviniyor, estetik ve cazibeli etine dolgun bir kadın yakalamak için Büyük Britanya adasına doğru demir alıyordu. Oysa eski arkadaşları onun niçin demir aldığını, hangi keyiflere yelken bastığını çok iyi biliyordu. Küba'da sokaklarda oğlan pazarlandığını yazdığına zaman zaman çok pişman oluyordu. Evet, Tuşalp farkında mıdır bilemeyiz ama idealini yitiren insanların kapitalizmin cazibesiyle hazzın doruklarına ulaşmayı her türden değerin üstünde tutması eşyanın tabiatı gereğidir. Konu Hegel'in Marx'a teslim oluşunun adıdır. Her şeyi ekonomiye, her türden mükemmelliği maddeye bağlamanın tipik bir görüntüsüdür. Madem ki kokuşmuş bir dünyada bir zaman sonra taşıdığınız et ve kemik yığını çürüyerek yok olacak, o halde vücut canlıyken ve yaşıyorken her türden zevki tatmak sosyalist mantığa niçin ters düşsün? Yoksa Tuşalp, zevklerden yararlanmanın yalnız burjuvaziye ait bir özellik olduğunu mu düşünüyor? Kuşkusuz konumuz Tuşalp değil. Benim temel varsayım aldığım bir husus vardır, o da şudur. Her insan kendi çelişkisini yaşar. Tempo dergisinin 9 Nisan tarihli nüshasında yer alan bir yazıda konunun daha iyi anlaşılması ve insanoğlunun sefaletinin, zalimliğinin, rezilliğinin ve haysiyetsizliğinin tipik örneğini aksettirmesi nedeniyle bahsedilmeye değer. Çocuk fahişeler, oğlanlar, sekste uzmanlaşmış kadınlar paralı yabancılara oldukça ucuza hizmet veriyor. Sokakta, otelde, takside, alışverişte. Herkesin ikinci mesleği pezevenklik. Üstelik sübyancılar da düşünüldüğünden, Kristin'de 10 yaşındaki kızlar bile var. Phuket adasındaki gobo barlarda çılgınlığın her türlüsü var. Farklı cinsel fantazilere hizmet eden farklı cinsten fahişeler de. Hatta bu barlarda lezbiyenlere de hizmet veriliyor. Kısacası Phuket adası 24 saat yaşıyor. Bu yazıları kaleme alan Tayland'a giden bir gazetecidir. Yazının bütünü dikkate alındığında yazıyı kaleme alan şahsın seksomanyaklığı 24 saat yaşamak olarak ele aldığı anlaşılıyor. Yani ona göre bu türden manyaklığın yapılmadığı yerler ölüdür. Yine iğrençlik, ilkellik ve ahlaksızlığın bu tür insanların nezdinde cinsel fantazi olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. İnsanların hayvani güdülerini harekete geçirmek için ele alındığı izlenimi veren bu yazı ve resimler, insanlığın korkunç bir şehvet çukuruna yuvarlandığının en tipik bir görüntüsüdür. Günümüzün insanlığı seksle imtihandan geçmektedir. Toplumların ardamarı çatlamış, din hemen hemen bütün toplumlarda folklorik ve etnografik bir içerik kazanmış, ahlak güçlünün değer yargısı kimliğine bürünmüş ve geleneksel biçimiyle insanlık ölmüştür. Her sistemin, zulmün, rejimin ve ideolojinin bir sonu olduğu gibi her zevkinde bir sonu vardır. Hoppalık, hovardalık, fashing, karnaval, toplu ya da bireysel seksomanyaklığın da sonu eroinmanların sonundan farklı olmayacaktır. Her türden zevkinin emrine beynini ve kalbini sunanlar sayesinde toplum adeta kalın bağırsağa dönüştürülmüştür. Kendisi çürüyenlerin çevrelerini çürütmelerine toplum izin vermemelidir. Birileri çıkıp iğrençlik çukuruna doğru hızla yuvarlanmakta olan ve adeta Lut kavmine dönüşen insanlığa bir şeyler hatırlatmalıdır. Sodom ve Gomer'in kaderini yaşamakta olan dünya insanlığına o meşhur serzenişle haykırmak herkes için bir borç olsa gerek. Ey insan kılığındaki yaratık, Quo Vadis Domine. 14. Elbette insanlık öldü. Özel televizyon kanalları, topluma gözleri körleten görüntü, vicdanları sızlatan yalan, kulakları kirleten sesten başka bir şey sunmamaya özel gayret göstermektedir. Toplumsal değerleri hicvederek, insanlık, mertlik, toprağa bağlılık, edep, haya, ar ve mertlik gibi Anadolu çocuğuna has değerleri her gün yayınladıkları programlarla yerin dibine batırmayı kendilerine görev edinmiş gibi davranmaktadırlar. Bu kanallar sapıklık, ipsizlik ve cibilliyetsizliğin envai türünü pazarlamakta hiçbir beis görmemektedir. Ancak Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerek. Yanlışlıkla da olsa bazı görüntü ve değerlendirmelerde toplumun yararına olacak bazı olayları da ekranlara yansıtmıyor değiller. Kozmopolit politikanın namusunu rencide edecek türden bir olay yansıdı geçenlerde televizyon ekranlarına. Olay şu: eli kesilen bir hurdacı gittiği bir özel hastanede eline dikiş attırmış. Kesilen el dikildikten sonra hastaneden ayrılırken kendisinden dikiş parası olarak 20 milyon lira istenmiş. Hasta kendisinin hurdacı olduğunu ve günde 1 milyon lira kazandığını ifade ederek cebinde bulunan 5 milyon liradan başka parası olmadığını söylemiş ve bu 5 milyon lirayı vermek istemiş. Daha sonra da doktorun insaf ve izanına hitap etmiş ve demiş ki, "Başka param yok. İsterseniz yarama attığınız dikişleri sökün." Doktor da bunun üzerine gerekeni yapmış. Hastayı bağırta bağırta dikişleri sökmüş. Sosyal bilim okumuş olan birisi olarak elbette münferit bir olaydan sonuç çıkarılmasının doğru olmadığını biliyorum. Baş ağrısı bir kişinin patolojik durumunun sonucuysa psikoloji ilgilendirir. Lakin bir toplumda herkesin kafası ağrıyorsa kafa ağrısı sosyal bir sorun haline gelir. Bu anlayış içerisinde gerekli yorum yapılmıştır. Türkiye'de insan yetiştirme düzeni maalesef büyük ölçüde tipik davranışı yukarıdaki doktor gibi olan insanlar yetiştiriyor. Türkiye'de en üst düzeyde eğitim veren tıp fakültesinden mezun olan bir hekimin almış olduğu insanlık dersi bu kadardır. Sofokles bundan 2500 yıl önce para için Antigone isimli eserinde şöyle bir değerlendirme yapmıştır. İnsanoğlunun hiçbir icadı para kadar kötülük saçıcı değildir. Ülkeleri harap ve yerle bir eden odur. Destaslığı öğreterek mertliği bozar ve böylece asil ruhları fenalığın iğrenç yoluna saptırır. İnsanları her türlü hileye başvurdurur ve onlara her gün günah işletir. Günümüzde dünyasında Allah'a inanan da inanmayan da paradan başka ilah tanımaz hale gelmiştir. Para, para, para. Herkes Napolyon kesilmiştir. Namuslu, şerefli ve fedakar doktorları bir kenarda tutarak yukarıdaki olayın bu noktada anlamını şu şekilde ifade edebiliriz. Parası olmayan insan tedavi edilmeye değmez. İnsanın çektiği ya da çekeceği ızdırabın para karşısında bir anlamı yoktur. Zira köleler üzerinde efendilerin her türlü tasarruf hakkı vardır. İnsanların kobay olarak kullanılması da efendileri için o kadar büyütülecek bir sorun değildir. Devlet hastanelerinde trilyonluk tıbbi aygıtlar hiçbir zaman çalışmazken, derme çatma özel muayenehanelerde çoğu uyduruk ve eski aygıtlar çatır çatır çalışmakta ve para doğramaktadır. Bu da Hipokrat yemininin ayrılmaz bir parçası olsa gerek. Polikliniklerdeki barbar tavırların, özel muayenehanelerde çelebi türünden müşteri dal kavukluğuna dönüşmesinin bir nedeni de budur. Dürüstlerini yine bir kenara bırakarak diyebiliriz ki, birçok tacir doktor ayda doğradıkları paralarla yılda dahi kazanılması mümkün olmayan gelir elde ederken, vergi denilen kavramı da hiç hatırlama gereği duymamaktadırlar. Demek ki Türkiye'de ilim cehli gideriyor, insanlık öğretmiyor. Halbuki toplumun insanlığa ihtiyacı var. 15. İtiraz ediyoruz. Erkeği erkeğe, kadını kadına benzemekten çıkartan cibilliyetsizliğe, babayı evlada, evladı uyuşturucuya mahkum eden düzene, üretmeden tüketene, yönetmeden hükmedene, mabudu para, mabedi banka olan bürokrasiye, Allah bıkarıp heva ve hevesinin peşinde helak olan dindara, bağırsaklarını motora, kafasını demirbaş eşyaya çeviren ahlak anlayışına, insanı tuvalet, mutfak ve televizyon arasına sıkıştıran hedonist yaşantıya, maddeye yüce, ahlaka cüce anlamı yükleyen sözlüğe, materyalist insan yetiştiren sisteme, menfaatini ideoloji edinen insana, ayakları baş, başları ayak yapan bürokrasiye, sonuncu öncelikli sorunu başa, birinci öncelikli sorunu da sona koyan yönetimi, onuru konfora, erdemi ekmeğe mahkum eden ekonomiye, Türk'ü baş yerine kuyruk yapıp ezene, hakim değil mahkum eden düzene, Allah'ı olmayan dine, çok tanrılı bilime, ya ot ya da diş, ya örs ya da çekiç olmak gerektiğini öneren doktrine, öptüğü eli öpmeyen memura, nefret kusan amire, halktan aldığı iradeyi halka değil kuvvete teslim eden siyasetçiye, eğriyi doğru, adiyi soylu gösteren propagandaya, kötülük için yardımlaşan şer güçlere, ekmeğini yiyip suyunu içtiği ülkeye küfreden yazara, dürüst olduğundan dolayı değil, dürüst görünmek istediğinden dolayı dürüstlük taslayan kişiye, acınmak için acıyor görünen merhametsize, büyük günahlarını saklamak için küçük günahlarını itiraf eden dindara, taşıyamadığı kostümü sırtında taşıyan hamala, koltuk için kardeşinin cesedini çiğneyen yetkisiz yetkiliye itiraz ediyoruz. 3. Bölüm. İktidar gerçeğini kavramak. 1. Propaganda, iktidar ve stratejide dolaylılık. A. Propaganda karşısındaki sessizlik. Propagandanın kansız bir savaş, savaşın da kanlı bir propaganda olduğunu herkesten daha çok mağdurlar anlayabilir. Zalim yönetimlerin, imansız doktrinlerin ve gaddar patronların zihinleri ifade ederek meşruiyetlerini kanıtlamak zorunda kaldıklarında en çok başvurdukları araç propagandadır. Kiraladığınız propaganda mekanizmaları vasıtasıyla rahatlıkla mazlumu zalime, adi soyluya, katili masuma dönüştürebilirsiniz. Günümüzde Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya vermekten Hristiyanlar da vazgeçmiştir. Propagandanın icat olması yalnızca mertliği bozmakla kalmamış, insani bütün ilkeleri de mahvetmiştir. Başarı için her türden ahlaki ve insani ilkenin çiğnenmesi meşru görülmektedir. Günümüzde Machiavelli her zamankinden daha çok itibar görmektedir. Çevremizde manipüle edilmiş kavram ve kuramlar tarafından kuşatılmıştır. Suni, sahte ve tamamen profesyonellerin elinden çıkma bir dünyada yaşıyoruz. Televizyon, sinema, eğitim, edebiyat, resim ve bilimum güzel sanatların yeni görevi zihnimizi yönlendirmektedir. Zihnimizle birlikte ne yiyip içeceğimizi, neyi kullanacağımızı ve neye inanacağımızı hep onlar bize empoze etmektedir. Ülkemiz açısından durum daha da vahimdir. Ülkenin kimliği, kişiliği, tarihi ve kültürü konusunda iç ve dış odaklar fikir birliği etmişçesine beyinleri bulandırmayı sürdürmektedir. Geçmişte bürokrasiyi millet aleyhine kullanan odaklar bu imkanı ellerinden kaçırınca süratle medyaya yönelmişlerdir. İtiraf etmek gerekir ki bu konuda son derece başarılıdırlar. Dünün militarist Marksistleri bugün yönetmen, ordudan atılmış sosyalistler program yapımcısı, varlığının Türklük ve İslamiyet aleyhtarlığına borçlu olduğunu hisseden zavallılar romancı, tescilli militanlar gazetede köşe yazarı olunca bundan daha iyi bir sonuç beklemek boşunadır.